ki bir tane yazgı konusu politik olarak yazgının yerini politika aldı demek Napolyon diyor. Yazgının yerini politikanın aldığını söylemek şey. Yani artık insanlığın tarihi bu aydınlanma şeyine benziyor, bilincine benziyor. Yani insan kendi tarihinin, kendi varlığının bilincini kazandı ve bundan sonra istediği şey olabilir ya da istediği gibi belirleyebilir süreci. O anlama geliyor mu? Biraz geliyor. Evet. Ama bu Napolyon 1800 yılların başında, ya yani Napolyon'dan böyle tam 200 yıl geçti. 200 yıl aşağı yukarı yani hemen ama tam olarak 200 yıl. 200 yıl içinde bir şey görünmüyor. İnsanların kendi tarihlerinin bilincini kazandıklarını ya da kendilerinin bilincini kazandıkları gibi bir şey görünmüyor. Yani yaptıkları şeyler yine kaçınılmaz olarak yaptıkları şeyler. Birinci Dünya Savaşı, arkasından işte Dünya Savaşı'nın hazırlanması falan. Yani onlar şey, insan kendinin bilincine varmış gibi görünmüyor. Bugün vardığını söyleyebilir miyiz Avrupa'nın?
Ama 20. yüzyılın ikinci yarısında
biraz daha. Yani ne olabilir insanın kendinin bilincine varması? Ya da insanlığın gerçek... Çünkü bu felsefecinin yapacağı bir şey değil. Bütün insanlığın...
bilincine yüz yapması.
Evet, yani kolektif bir bilinç. Şey gibi görünüyor, Avrupa bu bilince yakın gibi görünüyor. Çünkü Avrupa şeyden önemli ölçüde uzaklaştı. Boş inançtan ve ideolojiden. Ve demokrasiye yani demokrasi kendini yönetmek demek, özgürlük demek değil mi? Demokrasi, özgürlük.
Daha da aştı bir de yani çevre ve
gezegenin
geçti. Geçti yani artık evet politikalar daha çok onun üzerine gittiler.
Evet.
Çünkü kişiler özgürlüklerde artık görebilecekleri noktalara vardıktan sonra onun hukuksal yapısını oluşturduktan sonra herhalde
dua bilincine vardı.
Ne?
Doğanın bilincine vardı, evrenin bilincine vardı.
Ya boş şanstan sıyrılıyor. Ama daha başka sorunlar da var tabii. Yani din duruyor ortada ve Avrupa'nın büyük bir bölümü dindar. Dünyanın çok daha büyük bir bölümü ama Avrupa'nın da önemli bir bölümü dindar.
Evet, tabii.
Yani sadece Katolikler değil, Ortodokslar değil, Protestanlar da şey. Onlarda da din, yine belli önemli bir nüfus ve önemli bir kesimi şey, ateist falan değil. Şimdi o zaman...
Prag'da %50'lere falan ulaşmış.
Prag'da, çok sağ ol. Çek, çek.
İngiltere de ben öyle okudum. İngiltere
de
işte İngiltere'de.
Ben de tam tersi. Orada problem şöyle, din bir etik için temel sağlıyordu. Dine dayalı etik denen şey ortaya çıkıyordu. Din ortadan, din zayıfladığı zaman etiğin temeli ne oluyor? Bir temel getiriyorlar mı yoksa etik bir temel bir bozulma mı oluyor?
Bence toplum kendi etik yapılarını dönüştürüyor. Yani hukuksal bir şeye dayanmadan, öyle olması gerektiğine evet. inandığı için. Ha, bir de şey var tabii yani, bu New Age akımları denen dinin zayıflamasından sonra insanların bir tür bir arayış içine girdiği gözüküyor. Ve evet. Daha farklı bir yaklaşım var yani.
Yani etik...
Kutsal değil ki onlar diyorsun.
Evet. Öyle gibi gözüküyor ama...
konu var. Renan açıklıyor bunu. Yani din ortadan bir bilinçte, bir bilinç inanç, yani bir birey inancını terk etse bile diyor, o inanç o bilinçte işlemeyi sürdürür.
Başka bir inanç mı?
Yani şeyler, ateistler, ateistler daha önceleri monoteist olan insanlar. Yani ya Hristiyan ya Müslüman. Ve ateist oldukları zaman bunların bilinçlerinde Tanrı düşüncesi siliniyor, Tanrı tasarımı siliniyor ama o zamana kadar kazandıkları törel kimlik olduğu gibi kalıyor.
Ha şey diyor, kültürel olarak İslam oluyor. Kültürel olarak Hristiyan oluyor.
Yani.
Evet. Yani...
Vallahi binler ateistim abi diyor.
Evet.
Vallahi binler yemin ediyorum.
Müslüman ateistim. Ha bir de öyle bir tabir var yani. Kültürel olarak
Müslüman. Ateist o zaman... toplumda ama büyüdüm anlamında. Ama oruçta tutuyor 30 gün çünkü kültürel olarak dediğim gibi yani neyse çok denk geldim. 30 gün oruç tutuyor ama ben ateistim diyor.
O zaman Renan söylediği doğru. Yani tamam inanç bırakılıyor. Artık o bir bakıma gerçekten inanç. Ama şey sürüyor, inanç başka türlü sürdürüyor. Ve aynı şeyi çocuklarına, kendinden sonra gelen kuşağa da gösterecek. Yani inanç aşılamayacak onlara ama törelik aşılayacak.
İşte Hristiyanlıktır veya İslamlık pagan o zaman davranışlarının sürmesi gibi.
O zaman ateizm aslında şey yapmıyor, yani yeni bir törelik getirmiyor. Öyle diyebiliriz. Ateizm yeni bir törelik
getirmiyor. Peki de boşluğu mu o yani? Hı? Boşluğu mu o demek lazım yoksa?
Neyin boşluğu?
Yani ateizmin boşluğu mu o? Eğer bir törelik getirse belki ötekilere ihtiyaç duyulmayacak. Ya da kendine özgü bir törelliği olsa.
Ateizmin törellik getirmesi için olumlu olması gerekir. Yani pozitif bir yanın olması gerekir. Belli temel ilkelerin olması. Ama ateizm yalnızca negatif olan bir şey. Tanrı'nın yokluğu. Yani orada şey yok. Ya tamamen törellikten vazgeçecek. Tanrı'yla bir törelliği de onu yapmıyor. O zaman eski törelliğe devam ediyor.
O zaman yani, biraz niyetine de kaymıyor
mu? Nasıl?
Yani ortam yok, başka değerler de yok,
insani
değerler.
Ya nihilistler bile aslında Hristiyan ilkeleri yaşıyorlar, onlar ona bağlılar. Yani Albert Camus nihilist ya da varoluşçu, yani ateist falan bütün bu ya da Jean-Paul Sartre. Ama bunlar özellikle şeyler, Jean-Paul Sartre belki daha değişik bir etik buldu kendine, yani Marksist etiği buldu. Ama Albert Camus olmasına rağmen şeyden yaşadığı sürece nihilist gibi yaşamadı. Toplumun değerlerini kabul etti, onları işletti, onları tanıdı. Bir süre sonra onları savunmaya bile başladı.
Evet, onlara karşı negatif bir ilişkisi yok. Sadece neden?
Evet.
Ha peki bir şey için, yani bir etik değerinin olması için illa bir dini, bir kutsal bir şey olması mı gerekiyor? Yani etik değer dediğimiz olması gerektiği için olması gereken bir şey.
Tabii.
Yani ulaştığımız
etik,
bütün değerler.
Etik. Ne olabilir?
Yani bir insana saygılıysanız, yani.
Bu Hristiyan yani Müslüman olmaya bağlı değil.
Yani evet, yani kimsenin hakkına, hukukuna göz Yani etik, yani sözünü tutan, değil mi? Başkalarına saygılı olan, kendi özgürlüğünü bilen ama başkalarının özgürlüğü olduğunu bilen. Yani bunların olması için illa bir dini temel olması gerekmiyor artık bizim. Bütün insanlığın bilincini noktada buna ulaşmış olması lazım.
Neye ulaşmış olması? Yani temel gerekiyor mu etik için?
Temel sizin vicdanınızdır yani. Ve toplumsal olarak öğrenmektedir diye düşünüyorum.
Yani benim, ya, o zaman şey...
Yani bir insanın başkasının hakkına, hukukuna saygılı olması için yani korkması gerekmiyor yani, yani cezadan
korkmuyor. Şey,
insanın ve insanlığın ideal değerlerine dayanıyor. İnsanın ve insanlığın ideal değerlerine dayanıyor.
İtin temeli konu. Evet. Yani soru bu. İtin temeli var mı? Dünç dedim. Vicdan, evet. Dünç. Vicdan ya da dünç. Dünç dediğimiz şey. Bu temel olabilir mi kendi başına?
Karar yardım için bir karar vereceğiz.
Bir şeyin yani dünç yargıç ve şeyin yargıcı. Moral değerin yargıcı. Moral ya da doğru ya da iyi bir değil falan yargıcı. Ve dünçün üstünde başka bir temel varsa o zaman o nedir? Onun olması gerekiyor. Eğer dünyanın üstünde başka bir güç yoksa o zaman etiğin temeli yalnızca ve yalnızca dünyanın olmalı diyeceğiz. Yani insan dünyanın olmalı. Ama burada şey vardı, dünyanın olgunlaşması sorusu ortaya çıkıyor. Yani dünyanın, şimdi Hintli'nin de dünyanı var insan olduğu için, Kürt'ün de şeyin de İsveçli'nin de. Bunların dünçlerinin aralarında bir, yani aynı durum için bu üç kültürel dünç biçimi değişik yargılarda bulunacak. Ve burada hangisinin haklı olduğuna hangi kriterle hangi karar vereceğiz? Çünkü eğer din kriter olarak alınıyorsa o zaman tamam, kutsal kitapları var bunların, açacaklar, bakacaklar, oradan karar verecekler. Ama şey yoksa, bunların üçü de ateistse, ve dini kitapları izlemiyorlarsa
şöyle bir şey gözüküyor bana. Yani bugün ateist olan insan da bugün Kur'an'da veya İncil'de veya Tevrat'ta yazan doğru ve yanlışları kabul ediyor olabilir. Yani bunun Tanrı tarafından gelmediğini.
Evet.
Peygamberlerin böyle vahiyle bir şeyler söylemediğini insan mantığı oturtur herhalde.
Evet. Bak, oturtuyor. Tamam.
Yani bunu bilmek o kitaplarda yazılanların hatalı olduğunu kabul etmediğin anlamına gelmiyor ki bir şey yani insan zihni gelişirken bunları yükseltmiş. Belli bir noktaya oturtmuş.
Yani şeydeki din kitap, İncil'deki ve Kur'an'daki ve...
Ama bu da değil. Romanlar, konuşmalar, kitaplar, bunların hepsi bir doğru ve yanlış konusunda insanlara değerli oldu. Yani artık insanların ortak birleştiği doğru ve yanlış kavramları var.
Bunlar orada yazılı. Yani şunlar yanlış diyor, yapma. Bunlar doğru diyor, bunları yap. Yani din kitaplarının törel yaşamı belirlemeleri diye bir şey söz konusu. Değil mi?
Evet.
Yani şey veriyor, doğru ve yanlışı hazır reçete biçiminde veriyor.
Sen. Aslında düzen yapıdı öyle, kanunlar. Yani bunların hepsi de insanlar bir seçim yapıyor. Ama ortak sen... noktada buluşuyor.
Ortak noktada buluşmak kolay değil aslında. Her toplumun kendisinin o dinsel değerleri vesaire farklı sonuçlara götürüyor. Zaten şimdi onların şeylerin değerlendirmelerini yapıyorlar. Yani diyelim ki bir Amerikalı veya ondan sonra bir Japon. Aynı konuya bakış açıları, sonuçlarına bakıyorlar. Farklı sonuçlara şey yapıyorlar. O sonuçlar nereden kaynaklanıyor? Bir kısmı dinsel değerler.
Tamam.
İşte bu ancak onları bir kenara koyup da ondan sonra tekrar süzgeçten geçirirse belki ancak tek temelli bir ortak şeye varılabilir belki.
Yani erdemlerinin
evet.
Ayıptı.
Süzgeçten geçirden problem şu olacak diye düşünüyorum. Yani duyunç olgunlaşmasının düzeyleri değişik olduğu için değişik kültürlerde yani bunlar tamam şeyleri bıraksınlar diyelim din kitaplarını bıraksınlar şey için yargıları yani onları dikkate almasınlar. Kendi duyunçlarını dikkate alsınlar yalnızca. Çünkü esas kriter evet. Duyunçtur. Ama duyunç olgunlaşması diye bir şey varsa o zaman bir Hintli'nin, Çinli'nin ya da İsveçli'nin ve Alman'ın duyuncu farklı olacak. Yani bunlar evet, aynı yargıda bulunmayacaklar. Değişik yargılarda.
Bunlar... Biz şu an bir şeyde birleşmiş değil mi? Mesela insanı öldüremez. Yani bu bir şeydir artık yani herkesin ortak kabul ettiği bir şeydir yani
söylediğimde. İdam cezası bütün ülkeler tarafından kaldırmıştı ki.
Sincan'da yok yani. Tek kurşunla kafadan öldürmüştür. Onlarcası.
Evet yani Batı için denebilir. Batı'da birleşme var. Yani bir Polonyalı ya da bir Çek o Sincan'daki Çinli'nin yaptığı şeyi kolay kolay yapmaz. Onlar da yapabilir. Çünkü Hırvatlar aynı şeyi Sırplar'da hayır geçenlerde yaptılar ama Hırvatlar İkinci Dünya Savaşı sıralarında yani 1940'larda falan Yugoslavya'da aynı şeyi yapmışlar.
Ama aslında ya Irak'ta Amerika'nın kuyruğuna bütün Batı ülkeleri tabii yani o cinayetlere ortak oldu. Hepsi evet. Kuyruğuna takıldı. Hiçbir şey yok. İngiltere falan hepsi kuyruğuna takıldı.
Evet. Yani ama Amerikalılar şey yapmıyorlar. Yani yakalayıp insanları kafalarına kurşun sıkmıyorlar.
Yok onunla ilgili o kadar çok yaptıkları da yani kimse mahkemeye yansıyan.
Yani ama çok yani Çin'de yani. Büyük olasılıkla yansımayacak. Hırvatlar yansıtmadılar. Yani bazı tören, şimdi burada konuşuyor, eğer uluslar arasında tören olgunluk açısından eşitsizlik varsa bunun yaşama yansıması nasıl oluyor? Yok mu? Yani şimdi...
Ama çok enteresan. Yani şimdi bu yani şey de İslam dini diyoruz. Bunun da farklı memleketlerde uygulanışı, mesela bir İran'da uygulanışı ile Türkiye'de uygulanışı arasında çok büyük fark var.
Bak, evet. Ayrıca yani orada bir nesep farkı da var. Ama varsa nesep farkı yok. O da önemli.
Tabii kültürel şey.
Yani Yaman diye Sünni, Türkiye'de Sünni ama Yaman ve Türkiye'de bir şey farklı. İslam yorumu farklı. Yani politika etkisi, devlete etkisi falan farklı olabilir.
Yani aslında insanlar doğru ve yanlış üzerinde bir karar veriyorlar. Bazen bunu işte dinin bir şeyine oturtmak istediği için de dini de değiştiriyor, mezhep çıkartıyor.
Falan. Peki, burada Hegel şey diyor, devlet din temeline dayanır. Öyle görünüyor. Şey demiyor, din, devlet din temeline dayanmalıdır demiyor. Devlet din temeline dayanır. Ve Roma devletinin kuruluşunda rahipliğin sonradan işe karıştığı söyleniyor. Yani onlara dikkat etmek gerekir. Fark ettiniz mi? Yani nerede olduğunu sonra çıkarabilirsin ama burada şimdi devlet yasalar demek. Yani törel yaşamın törel yaşamdan daha şey, daha özelleşmiş bir tüzel yaşam var. Tüzel yaşam ya da yasalar alanı var. Yasalar alanının temelinde bir duyunç faktörünün olması gerekiyor. Devlet yasalarla temsil edildiğine göre, yasalar törel belirlenimler olduğuna göre bunların temelinde bir duyunç faktörünün olması gerekiyor. Ve modern döneme kadar, bu Napolyon'un sözünü ettiği döneme kadar duyunç özgürlüğünden söz edemediğimiz için o duyunç faktörünü, yani ön modern devletlerin temeli olan dünç faktörünü ancak ve ancak dinler sağlayabilir. O anlamda devlet dinler, din temelinde olmak zorunda. Yani devletin duyunca gereksinmesi ölçüsünde o duyunç gereksinimini devlet ancak dinden sağlayabilir.
Ama peki Engizisyon o kadar olayı yaşanmış, onun üzerine bunu oturtması biraz şey. Yaşadıktan sonra
orada Hegel'in söyleyeceği şey şu, Katolik ülkelerde kurulan devletler pek devletlere benzemiyor. Zaten orada moral bozuklukla ya da yetersizlikle orantılı olan, buna tutarlı olan bir devlet krizi, devlet bunalım var. Yani bakın Latin ülkelerine, bir türlü devlet tutturamıyorlar. Son zamanlarda belki biraz önemli işte. Yani devletin moral temeli varsa, o moral temel, yani neyin doğru ve neyin eğri olduğunu eğer özgür duyunç belirleyemiyorsa ki, çünkü şey yok, yurttaş yok ve yurttaş olmadığı için özgür istenç yok. Özgür,
ya belki 200 sene önce böyle konuşabilirdik ama şu anda sanki bu artık şeyini yitirmeye başladı.
Güzel, tamam.
İlahi Adalet Divanı da bunun bir denemesi gibi yani.
Avrupa dedik, Avrupa hala Hristiyan, Türkiye hala Müslüman. Yani burada bunların devletlerinin dinden bağımsız olmaları şeydir söz konusu. Bu şeriat demek değil. Yani devletin temelinde dinin bulunması şey değil. Devletin din kurallarına göre işletiliyor olması değil. Öyle bir şey denmiyor. Devletin moral şeyi varsa, boyutu varsa ya da moral temeli varsa o temel morali, bu bence son derece doğru ve uyarıcı bir açıklama. Yani eğer halk özgür değilse, yani kendi duyuncunu kullanmıyorsa şeyde, yaşamında, törel yaşamında kendi duyuncuna dayanmıyorsa, o zaman doğal olarak dinin duyuncuna da ya da dinin moraline, dinin dinsel ahlaka dayanacak ve o anlamda devletinin temeline o şey olacak.
Yani doğruyu, eğriyi.
Tabii. Çünkü hala bir şey değil
mi? Çok kabul etmek çok zor geliyor.
Neden? Çünkü şu var, yani din, o zaman din ve şey, duyunç konusunu halkla ilişki içinde düşünürsek, dinin, halkın duyuncundaki etkisi nedir? Şimdi, şöyle bir şey var, bunları izleyebilecek miyiz? Yani kendi duyuncuyla ve kendi istenciyle davranan birey özgür birey.
Evet.
Bu açık bir şey değil mi? Hı? Peki, bunun koşulu nedir? Yani şimdi Osmanlı toplumuna baktığımız zaman böyle bir şey yok, birey yok. Kendi duyuncuyla ve istenciyle davranan birey yok. Bütün bireyler kul durumunda. Roma toplumuna baktığımız zaman orada da şey, yani Osmanlı'nın daha modeli var aslında. Yani Osmanlı'nın şeyi var, asıl örnek aldığı model var. Orada da İmparatorluk döneminde Roma istenci, imparatorun istenci, yani şeyin değil, Romalıların istencini temsil etmiyor. Romalıların istenci çok kısıtlı olarak Roma Devleti'nde anlatılıyor. Nasıl anlatılıyor? Bunlara şey yapın, yani çok karışık gelmiyor bana. Mesela Cumhuriyet döneminde şey diyor, Senato var, iki tane konsül var, başka devlet görevlileri var, kreatörler var, sensörler var vesaire. Bunlar devleti temsil eden instansiyonlar. Yani kimisi kurum, kimisi birey. Daha sonra işte plebilerin şeyi geliyor, tribünlere geliyor, onların temsilcileri geliyor, onların da belli şeyleri var, stench güçleri var ve yani plebiler şeyler, o tribünler, onların istenci, senatonun istencini bloke edebiliyor. Senatonun herhangi, çıkardığı herhangi bir kararı, her kararı tribün şey yapabilir, kesebilir, bloke edebilir, veto edebilir, veto şey yetkisi var ve o da bir istenci. Yani Roma'da tamam, bir ölçüde şey var, kreplerin istenci şeye yansıyor, devlete yansıyor ama genel olarak orada ister şey, halkın üstünde, yani halka fikir sorulmuyor yasalar yapılırken ya da kararlar verilirken, savaşlar açılırken. Zaten büyük ölçüde kaos var Roma Devleti'nde ya da Roma Cumhuriyeti'nde. Yani otorite değil ama Cumhuriyeti özellikle. Şimdi özgür yurttaş ya da özgür birey realitesi şeyde yok. Modern döneme gelinceye kadar yok. Modern döneme geldiğiniz zaman özgür birey bu tam özel nokta ve dönüm noktası. Yani modern dönemin aslında başlama noktası ya da tanımı. Modern dönemde başlıca değişim duyunç özgürlüğü ve istenç özgürlüğü, ona bağlı olarak ya da ikisini olarak alabiliriz. Yani duyunç, istenç özgürlüğü dediğimiz zaman onun duyunç özgürlüğünü varsayması gerekir. Duyunç özgürlüğü olmadan istenç özgürlüğü olmaması gerekir. Şimdi modern dönem bununla karakterize ediliyorsa, yani modern dönem işte üretici güçlerin gelişmesiyle ya da başka faktörlerle ne olabilir bilmiyorum, şu an aklıma gelmiyor. O tür şeylerle de tanımlanabilir belki. Yani öyle tanımlayanlar var zaten. Ama eğer dersek burada önemli olan, özel olan şey insanın istencinin özgürleşmesi ve bu özgürlüğün bilinci, Napolyon da bir yerde onu söylüyor modern dönem. Fransa biraz geç kalıyor konuda. Yani Fransa'dan daha önce Hollanda'da ve İngiltere'de İngiltere'de oralarda şey modern istenç ya da özgür istenç epeyce ilerlemiş durumda. Fransa bir kuş arkadan geliyor. Reformasyonu kırdığı için aslında, yani Fransa'nın aydınlanmaya ve devrime şiddetle başvurması, orada reformasyonun ezilmesiyle çok ilgili, bilirsiniz üzerinden ilgili, öyle diyebiliriz. Her neyse, modern dönemin temel özelliği şey, özgür dönüş ve özgür istencin ortaya çıkışı. Buna bağlı olarak buna bağlı olarak bu istenç kendini devlete, eğer gerçekten özgürse kendini politik olarak anlatmak zorunda. Eğer politik olarak kendini anlatmıyorsa özgürlüğün bir anlamı yok ya da bir değeri yok.
Bununla işte ulus devlete. Sonra da devam etti işte. Bunlar ulus devlete. Ulus devlete bundan sonra bir son prensiplerine.
Tamam, şimdi...
Ondan sonra da devam etti bu anlığa geldi.
Şeyden kopmamak için, yani başlığın baştaki din ve devlet ilişkisinden kopmamak için, özgür birey elde edildiği zaman tarihte bu duyunç özgürlüğü duyunç özgürlüğü ne demek? Bireyin duyuncuna Katolik ülkelerde rahiplerin denetiminden kurtarması demek. Ve Avrupa Katolik değil. Bütün Avrupa Katolik değil. Ortodokslar vardı ama onlar da Katolikler gibi. Reformasyon öncesinde ve rahipler şeydi, yani yozlaşmış bir, bozulmuş bir sınıf ya da kültürde. Halkı sömürüyorlardı, aldatıyorlardı, cennetten antarlarını satıyorlardı, günahlarını bağışlıyorlardı. Yani dejenere olmuştu. Öyle bir durumda dünç özgürlüğünün anlamını şeydi, yani Reformasyonun Luther'in getirdiği ilke ve o delir alanları sınıfı aradan çekmek.
Ben çok duruyor. Diyorum çok kan döküldü.
Tamam. Ama düğün çözgürlüğü, düğüncün dinsel, din adamları sınıfından özgür olması ve kendi kararını kendi verecek özelliği kazanması ya da rahatlığı kazanması.
O zaman devletin dine nasıl? Devletçi.
Çünkü özgür bilinç reformasyonun getirdiği, Avrupa'dan sürdü, Osmanlılardan değil, reformasyonun getirdiği özgür duyunç Hristiyanları reddetmedi. Reformasyon bir şey, yani protestanlık bir Hristiyanlık mezhebi.
Evet.
Dolayısıyla dindeki ilkeleri onlar kendi politik yaşamlarına aktardılar ya da yani ateist olmadılar. Reformasyon ateizmi ya da reformasyon Protestanlık birçok noktada deizme kadar gidiyor. Ve oradan da tabii ateizme geçiliyor. Ama genel olarak Protestanlık şeyi kabul ediyor. Yani İncil'leri kabul ediyor. Dolayısıyla şimdi İngiltere şey, Protestan, Almanya yarı Protestan, yarı Katolik. Ama İngiltere'ye bakarsak, yani Hollanda'ya falan bakarsak, buralarda din, Hristiyanlık dini sürüyor Protestan biçiminde. Ve bunların yani devletlerinin bu burası ateist toplum değil İngiltere. Anglikan kilise olan şey, Calvinist şeye bağlılar, bölgeye bağlılar ve orada devlet o dinsel moralden etkileniyor. Yani orada bir şey var, dinin ve devletin ilişkisinden çıkabiliriz. Yani bu önemli bir şey değil. Bu sadece var olanın çözümlenmesi. Layık ülkeler, denen ülkelerde şey var, din var. Yani layık ülkelerde din ve devletin ilişkisinde ki durum şey, dinin değil, devletin dini kontrol etmesi. Yani İngiltere'de ve Türkiye'de de öyle. Buralarda din şeye bırakılmış değil, topluluğa bırakılmış değil, cemaatlere ya da tekkelere ya da işte düzenlere falan bırakılmış değil. Devlet kontrolü altında ve o yüzden orada devletle
din arasında
ne?
İngiltere'de biliyorsunuz onların yazılanla pratik bir türünden farklı. İngiltere'de gayet kadarıyla yani aslında hükümetler müziğe bağlı gibi bir şeyleri var onların. İşlemeyen, evet yani.
Yani orada krallık kraliyet mi var?
Bütçe
var. Bunlar
bir şey. Bütçe
evine var. Ruslarda da öyle işte.
Yani orada bir seçim süreci yapılırken, seçimler yapılırken din fazla şey yapmıyor, rol oynamıyor. Yasama sürecinde, yürütme sürecinde, yargı sürecinde dinin rolü yok. O yüzden orası şey, değil. Ama bu şey demek değil, devletin temelinde dinin bulunmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü protestan yurttaş, o şey, kendi inancına göre yasa yapıyor.
Ya yani böyle kendi inancına göre şey temel aldığı şey din olmuş oluyor ya.
He?
Düğünün temel aldığı şey din olmuş oluyor.
Evet.
Biraz olarak.
Dinsel öğretileri alıyor. Yani eski ayetin ve yeni incillerin şeylerini alıyor, öğretilerini alıyor ve onlar şey değil, yani Hinduizm'deki gibi değil ya da şey gibi de değil. Eski ayetteki gibi de değil. Yeni ayette, eski ayet arasında şey var. Böyle ayrımlar da var. Şimdi, tamam bu konuyu belki daha sonra bu Germanik dini incelerken tekrar ele alacağız. Yani, ama dönüş dediğimiz şey, din tarafından belirlenmediği zaman, kendini belirlediği zaman, yalnızca kendi içinden belirlediği zaman törenlik arı dönüş üzerine dayanabilir. Eğer düğünç hala şeye bakıyorsa, dine bakıyorsa, dinsel yazılara bakıyorsa doğruyu ve eğriyi bulmak için, o zaman orada törenliğin yine de yani devlet yapısının, devlet dine dayandığını söylemek zorundayız ya da temel olarak onu...
Yani bir dakika şöyle hayal ediyorum, Türkiye'de 70 milyon insan diyelim ki, yani ben İslam dininden değilim dedi. Şey yaptı. Peki yani Türkiye'de bunu dediği insanlar ahlaki değerler ve toplum yapısı çökecek. Şimdi böyle bir düşünüyorum. Şu anki yapı içerisinde yasalarımızla oturmuş işleyen bir toplum düzeninin içerisinde insanlar eğer ki dine bağlı olmasa bu ülkede ahlak diyelim veya etik değerler ve toplum düzeni ve devlet yapısı çökerdi.
Onu tahmin etmek şey kolay değil. Yani şimdi insanlar hırsızlık yapmıyorlarsa bunu Tanrı korkusundan mı yapmıyorlar yoksa kendinde doğru olmadığı için ya da kendinde haksızlık olduğu için mi yapmıyorlar? Bunu ölçmek bir insanın kendisine sorsan bile onun verdiği yanıtın doğruluğunu şey yapamazsın. Saptayamazsın. Yani o yüzden o kadar afilik olamayız. Ama yani Tanrı korkusu diye bir şey var ve Tanrı korkusu insanların yanlış yapmalarını, günaha girmelerini engelleyen bir faktör. Doğal bilinçten söz ediyoruz. Yani felsefeciden değil. Tanrı korkusu şey de var, İslam'da var. Katolik Hristiyanlık'ta var, Ortodoks Hristiyanlık'ta var, şey de yok. Protestan Hristiyanlık'ta yok.
Ama sadece Protestan.
Ha?
Ama sadece kanundan Protestan.
Evet. Yani çünkü Tanrı'nın insanın karışması gibi bir şey. Ayrıca onlar şeyi öğreniyorlar, yani bu dünyada yaptıkları iyilikler ya da kötülükler onların öte dünyayla ilişkilerini belirlemiyor Protestanlarda. Dünyada seni ne kadar iyilik yap, o iyilikler seni öteki dünyada kurtarmak için yeterli değil ya da koşul. Ona rağmen sen şeye, predestination diye bir şey, onu biliyor musun? Ne?
Ben Hayyum'un bir şeyi geldi aklıma da ona. Yani ben onun söylediğini söyleyemem de. Yani diyor ki eğer ben kötüyüm diye beni cezalandıracaksan senin benden ne farkın var Tanrı? Yani bir Tanrı'nın yani buradaki bir insanı iyi yaptın, kötü yaptın diye cezalandırması yani o zaman sen Tanrı'sın. Ne farkı var ki
insanların evet. Tamam, yani, Yunus da o konuda bir şeyler söylüyor. Ve başka şeyler de söylüyorlar. Sufiler onun bilincindeler. Yani Tanrı... Şimdi... halk böyle. Yani bu özellikle şeylerde görünüyor. İbranilerde görünüyordu. Yani o şeyi seyrettiniz mi? Bir film vardı, 10 yıl falan. O da var. Yani ya da şeyi okuyabilirsiniz. Eski Ayet'in kendisini okuyabilirsiniz. Orada Musa'nın o 10 emri getirmesi, onu çalıkların, yanan çalıkların yanında şeyden, Yahova'dan onları alması falan ve Tanrı'ya, şey, halka ben bunları Tanrı'dan aldım, Yahova'dan aldım diye sunması. Bütün bunlar şey, Yahudilerin buzağıya tapmalarını ve başka kötülükleri yapmalarını engellemek için bir plan ve tabii ki şey, arkasında Tanrı korkusu var. Yani eğer bunu bu komutları çiğnerseniz cezalandırılacaksınız. O yüzden de Tanrı korkusu şey, doğal dinler, bugün de öyle. Yani bugün insanların o dönemin etiğinin çok ya da moralinin çok ötesine gitmemiş olan büyük kesimleri var, yok mu? Yani ineğe kapan insanlar ya da... Şimdi, burada şey önemli, doğal bilincin moral değerlerinin... yani moral, halk eğer özgür bireylerden oluşmuyorsa, özgür yurttaşlardan oluşmuyorsa, orada dönüş özgürlüğü yoksa o moral belirlenimler oraya export edilmek zorunda, dışarıdan alınmak zorunda. Yani kendileri üretemiyorlar çünkü. Hegel şey diyordu Yunanlılar için, bunların Yunanlıların, klasik Yunanlıların bütün üstünlüklerine ve güzelliklerine karşı ahlakları yok diyordu. Dönüşleri yok diyor daha doğrusu. Çünkü törenliklerini sorgulamadan götürüyorlardı. Yani halkın dönüşünün olması çok özel bir şey o tinin gelişim sürecinde ve bu ancak şeyde var, modern dönemde ortaya çıkıyor. Şeyde, bu olmadığı zaman, halkın duyunca işlemediği zaman onların moral doğruları onlara dışarıdan dayatılıyor, veriliyor. Onu ya gönüllü olarak benimsiyorlar ya da korkuyla yapıyorlar. Yani Yunanların da doğruları, eğrileri var bir tane. Ama onların mitolojik tanrılar çok fazla şeye karışmıyorlar, ahlak alanına karışmıyorlar. Yani onlar benim ahlakı şeyden üretiyorlar. Yani kendi bireyselliklerini öğretiyorlar, kendi bağımsızlıklarından öğretiyorlar. Yani Yunan etiği muhtemelen şey, o yani çok yüksek bir etik olmasının şeye borçlu, o bireysellik ilkesi. Şimdi Roma'ya biraz daha dönersek, Roma tini ile Yunan tini arasındaki farklı konularla ilgili, Yunan tininin belirlenimi bireysellikti, orada bireyler vardı. Roma'da ise bireyler yok. Roma'da evrensel var. Yani soyut evrensel diyor Hegel. Yani orada yasa var ve yasa soyut evrenseli temsil ediyor ya da devleti temsil ediyor. Roma tini bireyin varlığının ya da varoluşunun devlete adanmasını gerektiren bir tin. Burada şey yasanın abartılması gibi bir durum var. Yani şimdi
Yunan'da soyut evrensellik.
Yunan'da soyut evrensellik yok. Soyut evrensellik. Eğer o terimi kullanıyor. Biz de onu kullanabiliriz. O kadar zor değil. Yani soyut evrensellik ve bireysellik. Yunan tini bireysellikle belirleniyor. Roma tini orada diyor özgür evrenselliği var ya da soyut özgürlüğü buluruz. Roma tininde ya da Roma devletindeki durum şey imparator var, ondan önce Cumhuriyet döneminde şeyler var, senato var, konsüller var ve başka görevler var. Yani bütün bunlara bunların yanında halkın istenci yok. Yani Yunan demokrasilerinde olduğu gibi halk yöneticilerini seçiyor ya da yasaları kendi yapıyor diyemeyeceğiz. Yunan demokrasiydi. Halk toplanıyordu ve karar veriyordu. Yani yasaları doğrudan böyle kendi yapmasa bile. Çünkü solun yasaları yaptığı zaman Atina'ya, Atina'nın şey olduğunu söyleyemeyiz, demokratik olduğunu söyleyemeyiz. Üstelik tam solun yasaları yaptıktan sonra tiranlık var Atina'da. Ne tiranın adı? Spesifikus. Neyse, yani Tiran ve oğulları vardı ve o demokrasi değildi. Demokrasi daha sonra geliyor, Perikles döneminde geliyor ve her şey ona. Ama demokrasi orada yasalarını kendileri yapıyor olmalarını anlatıyorlar. Yani toplamıyorlar ve karar veriyorlar. Örneğin oraya gidip, oraya ele geçirme planları var, Alkibiyelis. Orada bile halkın toplantısı yapıyor, halk karar veriyor, meclislerle. Şimdi, Roma...
Yasaları kendileri yapıyorlar. Bireysellikleri yüksek, etik değerleri de yüksek. Ama duyuşları yok. Paradokslar değil mi?
Olabilir. Evet. Düşünüyorum, paradokslar mı?
Yani duyucu olmayan bir şey nasıl bireysellik yapabilir, nasıl yasalar yapabilir? Demokrasi sınırda da olsa bir kendi aralığında, yani onu yürüyebilecek yapıdaki ve yapılan dediği. Köylülerde kadınlar katılmıyor ama yani akla erenleri şey yapıyorlar, alıyorlar en azından. Bütün bunları yapan bir topluluğa son duyumcu yok demek.
Birçok derken şunu kastediliyor, törenlik var ve o törenlik sorgulanmıyor.
Ama törenliği yaratan da bizzat kendileri
değil mi? Kendileri. Ama yani o yerleşmiş ve kuşaktan kuşağa otomatik olarak aktarılıyor. Ama kimse, Sokrates ve Sofistlerden önce kimse o törenliği sorgulamıyor. Ege'nin söylediğini çökmek pek doğru değil. Yani sorgulamayan bilinç, doğruyu ve eğri sorgulamayan bilinç, duyunç fonksiyonunu yerine getirmiyor diyebiliriz. Dönüşleri var tabii ki ama yani konu işlemiyor.
Hangi
törenlik? Körelerin varlığı. Örneğin, yani Yunan şeyinde, törenliğinde körelerin varlığı. Esas en önemli sorun o. Onu şey yapamıyorlar, sorgulayamıyorlar. Daha sonra sorguluyorlar. Yani Sokrates, Sofistler ve Sokrates'le birlikte sorgulama başlıyor. Ona dayanarak Hegel, Yunan, duymuş, Yunan'da da duymuş işleri yok. Yani Yunan, şurada diyor onu, sayfa 189'da diyor. Özgürlüklerinin ilk ve gerçek şekli içindeki Yunanlılar açısından ileri sürebiliriz ki, bir duymuşları yok diyor. Aralarında daha ki derin düşünce olmaksızın vatan için yaşama alışkanlığı egemendi. Alışkanlık töreden. Yani alışkanlıkla yaşıyorlar. Bir sorgulama ve doğrulama ya da yanlışlama ile değil ama alışkanlıkla. Yani büyüklerine saygı gösteriyor. Sparta'da mesela töreler, saptanmış şeyler tarafından, onun ilk kralları tarafından. İşte bir büyük odaya girdiği zaman ona yer vereceksin. Falan. Yani bu da bir töre. Ve orada Sparta'da bir çok önemli bir töre. Bunlar şey sorgulanmıyor. Niye o büyüğe yer vereyim? Yani kapıdan çıkarken sağ yoldan çıkacaksın. Bunu insanlar sorgulamıyorlar. Alışkanlık haline geliyor ve büyüğün elini öpeceksin. Abi diyeceksin ya da dayı diyeceksin. Ve
bizim Anadolu'da genellikle duyuşsuz aslında. Bizim evet. Yani aynı şekilde Anadolu genellikle.
gelenekler sorgulanmadan gidiyor.
Evet, evet, evet.
Yani Anadolu yurttaşlık, Anadolu kültür yurttaş toplumuna doğru evrimleniyor. Onun anlamı şey, dönüş işlevi açılıyor. Sorgulamaya başlıyor. Sorguladığı zaman modern insan oluyor. Çünkü şeyin saçmalığını görüyor. Büyüğünün elini öpmesinin, abisinin önünde işte eminim diz çökmesinin ya da böyle bir şey yapmıyor tabii ama da benzer şeyler yapıyorlar. Ve o şey politik yaşama da yansıyor. Her yaşama, her yaşamın her kesime, sanata yansıyor, bilime yansıyor, üniversiteye yansıyor. Yani şimdi Çin'deki ya da Mısır'daki üniversiteler yani özgür dönüşleri ve istençleri olmayan gençlerin katıldığı ya da eğitim gördüğü üniversiteler şey gibi değildir. Almanya'daki ya da İngiltere'deki ya da Türkiye'deki üniversiteler gibi değildir. Olabilir mi? Orada itaat daha fazla bir şey. Yani itaat eden bir şey var, kitle var. Mısır'da bir öğrenci ya da Mısır'da öğrenci kitlesi ya da kitlesi genel olarak şey, itaatkar olmak durumunda ve onlar daha az sorgulayacaklar, daha az düşünecekler, daha az daha sorgulamak, daha az düşünmek, daha az bilimsel olmak yani. Ezberci olacak.
Yani çok fazla bilecekmiş.
Yani Japonlar neden şey yapamıyorlar? Düşün. Şimdi bu açıklama burada işinize yarar mı? Bu kadar ileri görmüşlerine rağmen Japonlar bilim alanında yaratıcı değiller. Yani arada tek şeyler buluyorlar, böyle deniyor. Bu tamam ama genel olarak bir şey değiller. Yaratıcı olmadılar. Yani 100 yıl boyunca Japonlar hep kopya ettiler.
Yaratıcılık
çünkü şey, sorgulamıyor ve itaat tiniyle sadece şey yapıyor. Varlığını alıp onu
geliştiriyor.
Evet, onu en fazlasından geliştirebiliyor. Onunla oynuyor. Yani ama şey yapmıyor, düşünme yapmıyor. Derin düşünce yapmıyor. Çünkü derin düşünce dönüş de derin düşünce yapılamıyor. Yani şey değil.
Maliyetli ve daha küçük olanı üretebiliyor da farklı bir şeyi yaratamıyor. Japonlar.
Türkler de öyle. Eğitim sistemi öldü. Eli çok olan bir şey, eğitim sistemi.
İtaat kültürü bitiriyor. Yaratıcı olamaz. Çünkü derin düşünce yapamıyor. Yani şey yapamıyor, sorgulama yapamıyor. Var olanı olumsuzlamayı beceremiyor. Korkuyor, şey yok, yürek yok. Erdem yok ve ancak kopya edebilir. Ancak var olanı yine yiyebilir. Onu da ezberler. Yani orada da uslanmamalı yapar.
Evet, evet, evet.
Mekanik bir şekilde ezberler. Anlaması şey, işin aslında. Ya bu zayıf uslanmama gibi de görünebilir. Çok güçlü de görünebilir. Şeye bağlı, bakış açısına bağlı. Yani duyunç derin düşünceyi gerektiriyor. Yani derinlemesine düşünmeyi gerektiriyor. Sokrates'in şeyi, sözü çok özel. Sorgulanmayan yaşam, yaşamaya değmez. Bu büyük bir söz. Sorgulama şey, derin düşünce işleyerek, yani var olanı olumsuzlayıp onun ötesine geçebilmek. O da şey, özgür duyucu gerektirir. Olabilir, yani Japonlar için orada şey var, bana mı çıkıyor? Öyle mi? Tarık falan var, sema var.
Mustafa olsaydı vardı Mustafa.
Var mı?